Ayrım 28 Çöküş Jared Diamond Sayfa 285 8. Bölüm İskandinav Grönland'ın Sonu Sona Giriş. Önceki bölümde İskandinavların Grönland'a vardıklarında buradaki koşulların uygun olması nedeniyle bir süre refah içerisinde yaşadıklarını gördük. O zamana kadar hiçbir ağacın kesilmediği, çayırlarında hiçbir hayvanın otlamadığı bakir topraklara gelmişlerdi. Ayrıca geldikleri dönemde otların yetişmesine izin veren ılıman iklimin hüküm sürmesi, denizlerin buzla kaplı olmaması ve İskandinav yerleşim yerlerine yakın yerleri veya onlara ait avlanma sahalarında yerel Amerikalıların olmaması İskandinavların çok işine yaramıştı. Fakat ilk zamanlarda faydalandıkları bu avantajların hepsi kendi elleriyle yaptıkları bir takım hatalardan dolayı sonradan İskandinavların aleyhine dönmeye başladı. İklim değişikliği Avrupa'dan Mors dişine artık fazla talep olmaması ve Eskimoların gelişi gibi faktörler kendi kontrollerinde olmayan şeylerdi. Ancak İskandinavlar bu değişikliklerle başa çıkmak için yöntemler geliştirebilirlerdi. Doğa ile olan ilişkileri tamamen kendi inisiyatiflerinde olan bir konuydu. Bu bölümde avantaj dediğimiz faktörlerde meydana gelen değişikliklerle birlikte bu değişikliklere İskandinavların verdikleri tepkilerin nasıl bir araya gelerek koloninin sonunu getirdiğini inceleyeceğiz. Ormanların tahrip olması. Grönland İskandinavları çevrelerine üç şekilde zarar verdiler. Doğal bitki örtüsü de zarar vererek, toprak erozyonuna neden olarak ve çayırları yok ederek. Bölgeye gelir gelmez çayır açmak için orman alanlarını yok ettiler. Kalan ağaçları da kereste ve yakacak ihtiyaçları için kestiler. Üstüne üstlük buralarda hayvan otlattıkları ve yeri ayakla ezdikleri için özellikle kış aylarında ağaçlar tekrardan yetişemiyordu. Bu etkilerin doğal bitki örtüsü üzerindeki tesiri göl ve bataklıklardan toplanan çökeltilerin radyokarbonlama yöntemiyle incelenmesiyle hesaplanmıştır. Bu çökeltilerde en az 5 çevresel göstergeye rastlanmıştır. O zamanlar göl kenarında yetişen ve her ikisi de bitki türlerini ayırt etmeye yarayan yaprak ve bitki polenleri, yakında ateş yakıldığını gösteren kömürleşmiş parçacıklar, çökelti içerisindeki manyetik demir minerali miktarını yansıtan manyetik duyarlılık ölçümleri, ki Grönland'da bunlar göl havzasına sürüklenen veya sellerle akan üst katmandaki topraklardan oluşur ve aynı şekilde sürüklenen toprak miktarı. Göl çökeltileri üzerinde yapılan bu çalışmalar İskandinav çiftlikleri etrafında şöyle bir tablo ortaya çıkarmaktadır. Polen sayımları son buz çağı sonunda sıcaklıklar arttıkça çim ve sazlıkların yerine ağaçların aldığını gösteriyor. Sonraki 8000 yıl boyunca bitki örtüsünde başka bir değişiklik meydana gelmedi. Orman tahribatı ve erozyona gelince bunlar da Vikingler gelene kadar ya hiç olmadı ya da çok az meydana geldi. Ne var ki Vikinglerin çiftlik hayvanlarına otlayacak yer açmak için ormanları yakmaları, erozyon ve orman tahribatlarının da başlangıcı oldu. Bu süreç içerisinde söğüt ve huş ağacı polenleri azalırken, İskandinavyalıların hayvanlarını otlatmak için kullandıkları sazlık, yabani ot ve çayır bitkileri artış gösterdi. Artan manyetik duyarlılık değerleri üst tabakadaki toprağın göllere taşındığını göstermektedir. Belli ki toprak erozyondan korunmasını sağlayan bitki köklerini bu dönemde kaybetmiş. Son olarak tüm vadi bitki örtüsünü ve toprağını kaybedince üst tabakanın altındaki kum da sürüklenmiş. Tüm bu değişimler 1400'lerde Vikinglerin yok olmasıyla tersine döndü. Yani bitki örtüsü tekrar eski görünümüne kavuştu. Son olarak İskandinavların gelmesine eşlik eden değişimler, Grönland'daki Danimarka hükümetinin Vikinglerin zamanından beri, yani tam 500 yıldır olmayan koyun sürülerini 1924'te tekrar Grönland'a sokmasıyla tekrar meydana gelmeye başladı. Çevre konusunda şüpheci davranan biri, ne olmuş diye sorabilir. Bu söğüt ağaçları açısından pek iç açıcı bir durum olmayabilir. Ama insanlar için ne gibi bir dezavantajı olabilirdi ki? Orman tahribatı, toprak erozyonu ve çimenlerin kesiminin İskandinavlar için çok ciddi sonuçları vardı. Orman tahribatının ilk etkisi İskandinavyalıların aynı İzlandalılar ve Mangarevalılar gibi kerestesiz kalmalarıydı. Geriye kalan söğüt, huş ağacı ve ardıç ağaçlarının bodur ve ince gövdeleri sadece evde kullanılacak küçük eşyalar yapmaya uygundu. Ev, gemi, fıçı, duvar, paneli kirişlerinde ihtiyaç duyulan büyük parçalar için İskandinavyalılar üç kereste kaynağına bağımlı kaldılar. Kıyılara sürüklenip vuran Sibirya ağaçları, Norveç'ten ithal edilen kütükler ve Labrador kıyısında Grönland halkı tarafından kesilen ağaçlar. Sonunda kereste o kadar az bulunur bir madde haline geldi ki tahta eşyalar atılmak yerine dönüştürülüp tekrardan kullanıma sokuluyordu. Bu durum batı yerleşim yerlerindeki İskandinavyalıların son evleri hariç Grönland'daki birçok kalıntıda büyük ahşap panel ve mobilyaya rastlanmamasından anlaşılıyor. Donmuş kum nehirlerinin altında mükemmel bir şekilde muhafaza olmuş olan Kumların Altındaki Çiftlik adlı ünlü bir arkeolojik bölgede bulunan kerestelerin büyük bir kısmı alt katmanlardan çok üst katmanlarda bulunmuştur. Bu durum eski oda ve binaların kerestelerinin ıskartıya çıkarılamayacak kadar değerli olduğunu ve odalar tekrardan dekore edildikçe veya yeni odalar eklendikçe bu kerestelerin tekrar tekrar kullanıldığı anlamına gelmektedir. İskandinavlar ellerinde az miktarda kereste olduğu için duvar ve binalarda saman kullandılar. Ancak bu çözümle birlikte başka bir takım sorunlar ortaya çıktı. Ormanların tahrip olmasının diğer bir sonucu yakacak odun bulunamamasıydı. Isınma ve aydınlatma için balina yağı kullanmayı öğrenen Eskimoların tersine İskandinavların ocaklarında bulunan kalıntılar onların hala söğüt ağacı ve akça ağaç yaktığını gösteriyor. Ayrıca süt ürünleriyle uğraşan İskandinavların yakıta daha fazla ihtiyaçları oluyordu. Bildiğimiz gibi süt ömrü kısa olan potansiyel olarak tehlikeli bir gıda kaynağıdır. İnsanlara yararlı olduğu kadar bakterilerin de gelişmesine uygun bir ortam sağlar. Pastörize edilmez veya buzdolabına konmazsa kısa sürede bozulur. Ayrıca modern çağlardan önce yaşamış her kavim gibi eski İskandinavların böyle olanakları da yoktu. Onlar sütü toplayıp sakladıkları kapları günde iki kere kaynar su ile yıkayarak dezenfekte ediyorlardı. Dağlardaki yaz çiftliklerinde süt ancak 395 metreye kadar olan yüksekliklerde sağılabiliyordu. Ama bu rakımın üzerindeki yüksekliklerde 750 metreye kadar sürüleri otlatmak için çok iyi ot yetişmesine rağmen süt kaplarını yıkamak için gerekli suyu kaynatacak odun yoktu. Hem İzlanda hem de Norveç'te yakacak odun bulunamadığı için çiftliklerin kapatılmak zorunda kaldığını biliyoruz. Aynı şeyin Grönland'da olmuş olma ihtimali çok fazla. Odun yerine İskandinavyalılar hayvan kemiği, gübre ve saman yakma yoluna gittiler. Ancak bu çözümlerin de kendilerine göre dezavantajları vardı. Kemik ve gübreler gübre olarak kullanılabilir ve böylece toprağın verimi arttırılabilirdi. Samanların yakılması ise çayırları ortadan kaldırmak demekti. Orman tahribatının kereste ve odun eksikliğine neden olması dışındaki diğer bir ciddi sonucu demir kıtlığına sebep olmasıydı. İskandinavyalılar demir ihtiyaçlarını düşük demir içeriğine sahip bataklık çökeltilerindeki metali çıkararak yani bataklıklardan sağlıyorlardı. İzlanda ve İskandinavya'da olduğu gibi Grönland'da da bataklık demiri mevcuttu. Doğu yerleşim yerlerinde Gardar'da Christian Keller ile birlikte demir renkli böyle bir bataklık görmüştük. Thomas McGovern da bu tür bataklıkları batı yerleşim yerinde görmüş. Sorun Grönland'da bataklık demiri bulmak değil, onu çıkarmaktı. Çünkü çıkarma işlemi sırasında gereksinim duyulan odun kömürünü elde etmek için muazzam miktarda oduna ihtiyaç oluyordu. Grönland insanları Norveç'ten tomruk ithal ederek bu aşamayı geçseler bile demiri araç gereç haline getirme sürecinde yine odun kömürüne ihtiyaç duyuluyordu. Grönland halkının aletleri olduğunu ve bu aletlerle çalıştıklarını biliyoruz. Grönland İskandinavlarına ait büyük çiftliklerde demirci aletlerine ve demir cürufuna rastlanmıştır. Gerçi bu kalıntılar buralarda ithal demir mi işleniyordu yoksa bataklıklardan demir mi çıkarılıyordu buna bir delil teşkil etmiyor. Grönland'daki Vikinglerden kalma arkeolojik yerleşim yerlerinde ortaçağ İskandinavya toplumunda bulunması beklenen demir alet örneklerine rastlanmıştır. Bunların arasında balta başı, tırpan, bıçaklar, koyun kırpma makası, gemi perçini, marangoz rendesi, delik açmak için aletler ve burgular bulunmaktadır. Ancak aynı yerleşim yerleri Grönland halkının demirin bol olmadığı ortaçağ İskandinavyası standartlarının bile gerisinde kalarak demirden tamamen yoksun olduğunu göstermektedir. Örneğin Grönland'daki yerleşim yerleriyle karşılaştırıldığında İngiltere ve Shetland Viking yerleşim yerleri, hatta İzlanda ve Lance av Meadows'un Vinland yerleşim bölgelerinin çivi ve diğer demir objeler açısından Grönland'a göre zengin oldukları görülmektedir. Iskarte'ye çıkarılan çiviler Lance av Meadows'ta en fazla bulunan demir malzemelerdir ve İzlanda'da tahta ve demir bulunmamasına rağmen İzlanda yerleşim bölgelerinde bile bu objelerden çok sayıda bulunmuştur. Ne var ki Grönland demir açısından fazlasıyla fakirdi. En alttaki arkeolojik katmanlarda birkaç demir çiviye rastlansa da demir ıskartaya atılmayacak kadar değerli olduğundan sonraki katmanlarda hiçbir şekilde bunlar görülmemiştir. Grönland'da ne bir kılıç ne de bir miğfer bulunabilmiştir. Bulunabilen tek şey büyük ihtimalle aynı zırhtan çıkmış iki halkadır. Demir eşyalar artık kullanılacak halleri kalmayıncaya kadar kullanıldıktan sonra tekrar tekrar dökümü yapılıp keskinleştiriliyordu. Örneğin Cor Lortok Vadisi'nde yapılan kazılarda keskin yeri neredeyse hiç kalmamış olmasına rağmen hala sapına monteli olarak tekrar bilenmeyi bekleyen bir bıçağa rastlamak hepimizi şaşırtmıştı. Belli ki bu tamamen aşılmış bıçak bile tekrar kullanıma sokulacak kadar değerli görülüyordu. Grönland halkının demir yönünden fakirliğini tahtadan yapılmış çivi gibi normalde Avrupa'da demirden yapılmış olması beklenen objelerin başka malzemelerden yapılmış olması teyit ediyor. 1189 yılı için tarihi kayıtlara düşen notlarda rotasından çıkarak İzlanda'ya sürüklenen bir Grönland gemisinin demir çivilerle değil tahta kazıklarla çivilendiğini ve bağlantılarının balina salyasıyla yapıldığı yazılmış. Ancak salladıkları devasa baltalarla düşmanlarını dehşete düşürmekle nam salan Vikingler için silahlarını balina kemiğinden yapmak zorunda kalmak herhalde en küçük düşürücü şey olmalı. Grönland'ın demirden yoksun olması ekonomisinin temel süreçlerini de etkilemişti. Demirden yapılmış tırpan, orak ve diğer aletlerin olmaması veya gerekli aletlerin balina kemiği veya taştan yapılması, hasat, hayvan kesimi, koyun kırpma gibi işlerin gerektiğinden daha fazla zaman almasına neden oluyordu. Ama daha ciddi bir sonuç demirin olmamasıyla İskandinavyalıların Eskimolara karşı askeri üstünlüklerini yitirmeleriydi. Dünyanın başka yerlerinde yerli halklara karşı yapılan sayısız savaşta çelik kılıç ve zırhlar Avrupalılara muazzam bir avantaj sağlamıştı. Örneğin Peru'daki İnka İmparatorluğu'nun fethi 1532-1533 sırasında yapılan 5 ayrı savaşta sırasıyla 169, 80, 30, 110 ve 40 İspanyol binlerce hatta on binlerce İnka'yı katletmişti ve tek bir İspanyol askeri ölmemişti. Bunun nedeni İspanyolların çelik kılıçları karşısında İnkaların pamuklu kumaştan yapılmış savaş kıyafetleri giymeleri ve İspanyolların giydikleri demir zırhların kendilerini İnkaların taş ve tahtadan yapılmış silahlarından mükemmel şekilde korumasıydı. Ancak Grönland İskandinavlarının ilk birkaç nesilden sonra çelik silah veya çelik zırha sahip olduğuna dair elimizde bir delil yok. Bölgede bir zırha ait olduğu düşünülen parçalar bulunmuş ancak bunun bir Grönlandlı'dan çok bölgeyi ziyaret eden bir Avrupalı'ya ait olma ihtimali de var. Grönlandlılar Eskimolar gibi ok, yay ve mızraklarla savaşmışlar. Yine Grönland İskandinavlarının Aztek ve İnkalara karşı İspanyol işgalcilere büyük avantaj sağlayan savaşta at kullanmaları gibi at kullandıklarına dair bir kanıt da mevcut değil. Belli ki İzlandalı akrabaları da kullanmamışlar. Grönland İskandinavları ayrıca profesyonel askeri eğitimden yoksundular. Bu nedenle Eskimolara karşı hiçbir şekilde askeri bir avantaj sağlayamadılar. Topraklara yapılan tahribat. İskandinavyalılar doğal bitki örtüsüne verdikleri zarar nedeniyle ağaç, yakıt ve demirden yoksun kalmışlardı. Toprak ve otlaklara verdikleri zarar sonucunda ise yararlı tarım alanlarından olmuşlardı. 6. bölümde yumuşak volkanik toprakları ile kırılgan bir yapıya sahip olan İzlanda'nın nasıl erozyona maruz kaldığını görmüştük. Grönland toprakları İzlanda'nınkiler kadar hassas olmasa da dünya standartlarına göre en kırılgan yerlerden biridir. Çünkü Grönland'ın kısa soğuk mevsimlerinde bitkiler yavaş gelişiyor, toprak oluşumu yavaş gerçekleşiyor ve toprağın üst katmanı ince bir tabakadan ibaret oluyordu. Yavaş bitki gelişimi organik humus ve kil açısından fakir toprak içeriği demekti. Bu toprak bileşenleri suyu tutup toprağın nemli kalmasını sağlayan önemli unsurlardır. Bu nedenle Grönland toprakları kuvvetli rüzgarlarla çok çabuk kuraklaşıyordu. Grönland'daki toprak erozyonlarının sonucu toprağı tutmak açısından çimden daha etkili olan ağaç ve çalıların kesilmesi veya yakılması ile başlar. Ağaç ve çalılar yok olunca çiftlik hayvanları özellikle de koyun ve keçiler çimlerde otlar ki Grönland şartlarında çimin tekrar çıkması çok yavaştır. Çim örtüsü bir kere yok olup ortaya çıplak toprak çıktığında özellikle kuvvetli rüzgarlarda toprak başka yerlere sürüklenir. Yağmurun çok kuvvetli olduğu zamanlarda topraklar bir vadiden kilometrelerce öteye taşınabilir. Vadilerde olduğu gibi ortaya çıplak toprağın çıktığı yerlerde kum rüzgarla birlikte sürüklenir. Göl ve toprak profilleri Grönland'a İskandinavyalıların gelmesinden sonra toprakların ciddi erozyon geçirdiğini, üstteki toprağın ve daha sonra kumun rüzgar ve sel sularıyla göllere aktığını belgeliyor. Örneğin Kuorok fiyordunda sırtını bir buzula vermiş ve terk edilmiş bir İskandinav çiftliğinde kuvvetli rüzgarlar nedeniyle o kadar fazla miktarda toprak sürüklenmişti ki ortada sadece taşlar kalmıştı. İskandinav çiftliklerinde rüzgarın sürüklediği kumlar çok fazla bulunur. Vatnahverfi'deki terk edilmiş bazı çiftlikler 3 metre kuma gömülmüştür. Toprak erozyonu dışında toprakları çoraklaştıran başka bir etken de yakacak odun ve kereste az olduğu için çimenlerin yakıt olarak kullanılmasıydı. Neredeyse tüm Grönland binaları büyük çapta çimenden inşa edilmişti. Bazılarının taştan temeli çatıyı desteklemek için de ahşap kirişleri vardı. Gardner'daki Aziz Nikolas Katedrali'nin duvarlarının sadece ilk 1.8 metresi taştan yapılmış, kalanı ise çimenden inşa edilmişti. Kilisenin çatısı ahşap kirişlerle desteklenmişti. Hvalsey Kilisesi'nin duvarları istisnai olarak tamamen taştan yapılmıştı ama yine de çatı çimenden örülmüştü. Grönland çimen duvarları dışarıdaki soğuğa karşı izolasyon sağlaması için çok kalın, yaklaşık 2 metre tutulmuştur. Büyük bir Grönland evi için yaklaşık 40.468 metrekare çimen gerekiyordu. Dahası bu miktar bir kereye mahsus değildi. Çünkü çimen yavaş yavaş parçalara bölünüyordu. Bu nedenle herhangi bir bina birkaç 10 senede bir tekrardan çimlendiriliyordu. İskandinavyalılar inşaatları tekrardan çimlendirme sürecine arazinin soyulması diyorlardı ki bu da çayırlara verdikleri zararı çok iyi anlatan bir tanımdır. Grönland'da çimlerin çok yavaş yetişmesi bu hasarın çok uzun süre devam ettiğini göstermektedir. Toprak erozyonu ve çimenlerin kesilmesi konusuna iyimser bir yaklaşımı olanlar bunun ne gibi bir zararı olduğunu sorabilir. Cevap basittir. Atlantik'teki İskandinavyalılara ait adalar içerisinde insanlar yerleşmeden önce bile en soğuk ada Grönland idi. Bu nedenle çim ve otlakların yetişmesi açısından en uygun olmayan ve toprak erozyonu, aşırı hayvan otlatma, zarar verme ve kesme sonucunda bitki örtüsünü kaybetmeye en fazla maruz kalabilecek olan ada da yine burasıydı. Bir çiftliğin bir sonraki uzun kış ayları gelmeden minimum sayıda hayvanı beslemeye yetecek kadar otlağı olması gerekirdi. Yapılan tahminlere göre doğu veya batı yerleşim yerlerindeki toplam çayırlık alanın sadece 1/3'ünün kaybedilmesi beslenebilen sürü sayısını kritik eşiğin altına çekebilmektedir. Bu batı yerleşiminde büyük ihtimalle de doğu yerleşiminde meydana geldiği tahmin edilen durumdur. İzlanda'da olduğu gibi Orta Çağ'daki İskandinavları kuşatan çevresel sorunlar bugün modern Grönland için de birer sorun teşkil etmektedir. Ortaçağ İskandinavyalılarının yetip gitmesinden 500 yıl sonra ada Eskimo hakimiyeti altındayken ve daha sonra Danimarka kolonisiyken adada hala çiftlik hayvanı yoktu. Sonunda 1915 yılında Danimarkalılar deneme mahiyetinde adaya İzlanda koyunu getirdiler ve ilk çiftlik 1924 yılında Brattahlid'de açıldı. İnek de getirildi ancak çok fazla iş çıkardığı için kısa sürede inekten vazgeçildi. Bugün yaklaşık 65 Grönlandlı aile koyun yetiştirerek geçimini sağlıyor. Bunun sonucunda aşırı otlatma ve toprak erozyonu sorunları tekrar ortaya çıktı. Grönland göllerinde yapılan testler, milattan sonra 984 sonrası meydana gelen değişikliklerin 1924 sonrasında da meydana geldiğini gösteriyor. Bu sorunlar ağaç polenlerinde düşüş, çimen ve yabani ot polenlerinde artış ve göllere akıp giden topraklar olarak özetlenebilir. 1924 sonrasında kışların nispeten ılıman geçtiği zamanlarda koyunlar kendileri yiyecek bulsunlar diye dışarıda bırakılıyorlardı. Bu özellikle bitki örtüsünün kendini yenileme kapasitesinin düşük olduğu zamanlarda büyük zarar veren bir uygulamaydı. Başka yiyecek bir şey olmadığında hem koyun hem de atlar bunlardan yediği için özellikle ardıç ağaçları tehlikedeydi. Christian Keller 1976 yılında Brattahlid'e geldiğinde ardıç hala yetişiyordu. Ancak 2002'de bölgeye gittiğimde sadece kurumuş ardıçlarla karşılaştım. 1966-67 kışında Grönland koyunlarının yarısından çoğu açlıktan ölünce hükümet koyunların etkisini araştırmak üzere Grönland deneysel istasyonunu kurarak bir çalışma başlattı. Bu çalışmada yoğun olarak koyun otlatılan, otlatılmayan ve çevresi çitlerle çevrilip içeri hiç hayvanın girmediği araziler karşılaştırıldı. Çalışmanın bir bölümü arkeologların Vikingler zamanında meydana gelen çayır değişimlerini incelemesini kapsıyordu. Bu çalışma sayesinde Grönland'ın kırılgan yapısının kavranmasıyla Grönland halkı en fazla zarar görecek çayırlarını çitle çevreleyip kış boyunca koyunlarını ahırlara kapattılar. Doğal çayırların gübrelenerek verimin artırılması için çabalar artarken yulaf, çavdar ve buraya sonradan getirilen başka tarım ürünlerinin yetiştirilmesi için uğraş veriliyor. Tüm bu çabalara rağmen toprak erozyonu bugün Grönland'da büyük bir sorun. Doğu yerleşim fiyortları boyunca son zamanlarda koyun otlatılmış olmasından dolayı çıplak taştan oluşmuş araziler gördüm. Son 25 sene içerisinde Cor Lortoc Vadisi ağzındaki tarihi çiftliğe çok yakın bir yerdeki modern çiftliğin toprakları çok kuvvetli rüzgarların etkisiyle erozyona uğradı. Bu durum 700 yıl önce bu çiftlikte neler olduğunu anlamamız için bir model oluşturmaktadır. Hem Grönland hükümeti hem de çiftçiler uzun vadede koyunların sebep olduğu hasarın farkında olsalar da işsizliğin hüküm sürdüğü bir toplumda iş imkanı oluşturmaya çalışıyorlar. Ne tezattır ki Grönland'da koyun yetiştirmenin kısa vadede bile bir getirisi bulunmamaktadır. Hükümet koyun üreticisi ailelere kayıplarını telafi etmek için her yıl 14 bin dolar ödemektedir. Çiftçilere yapılan bu yardımla koyun yetiştiriciliğinin bölgede canlı tutulması amaçlanmaktadır. Eskimoların ataları. Eskimolar Viking Grönland'ın çöküşünde önemli bir rol oynamış. Grönland ve İzlanda İskandinavlarının tarihler arasında en büyük fark Grönland'da Eskimoların olmasıydı. İzlandalılar Grönlandlı kardeşlerine göre daha ılıman bir iklime sahipti ve Norveç'e daha yakındı. Ancak sahip oldukları avantajların en önemlisi Eskimo tehdidi altında bulunmamalarıydı. Eskimolar aslında onlar için kaçırılmış bir fırsattı. Grönland Vikingleri eğer Eskimolardan yol yöntem öğrensilerdi ve onlarla ticaret ilişkisine girselerdi hayatta kalma şansları çok daha fazla olurdu. Fakat bunu yapmadılar. Diğer yandan Eskimo saldırılarının veya tehditlerinin Vikinglerin ortadan kalkmasında doğrudan bir rolü olmuş olabilir. Eskimolar Orta Çağ Grönland'ında hayatta kalmanın imkansız olmadığını bize kanıtlamaktadırlar. Peki Eskimoların hayatta kalmayı başardığı bir ortamda Vikingler neden yitip gitmişlerdi? Bugün Eskimoların Kanada Kuzey Kutup Bölgesi'nin ve Grönland'ın gerçek yerel halkı olduğunu düşünüyoruz. Gerçekte ise Eskimolar, İskandinavyalılar buraya gelmeden önce yaklaşık 4000 yıl boyunca Kanada boyunca doğuya uzanan ve kuzeybatı Grönland'a girmiş, arkeolojik olarak tanınmış en az 4 halkın en sonuncusu. Daha sonra Eskimo dalgaları Grönland'a gelip burada yüzyıllarca kalmış ve bir süre sonra İskandinavlar, Anasaziler ve Paskalya Adası halkları gibi geride toplumsal çöküşlere dair benzer soru işaretleri bırakarak ortadan yok olmuşlar. Ne var ki Vikinglerin kaderinin geri planı dışında eski zamanlarda meydana gelen bu yok olmaları kitabımıza tartışacak kadar bilgiye sahip değiliz. Arkeologlar bu eski kültürlere geride bıraktıkları kalıntıların bulunduğu yerlere göre nokta bağımsızlığı 1, nokta bağımsızlığı 2 ve Sakkuak gibi isimler vermişler. Ne var ki bu insanların konuştukları diller, isimleri ve diğer detaylar sonsuza dek yok olup gitmiştir. Eskimoların ataları arkeologların Kanada'nın Baffin Adası'nda Dorset Burnu denen yerde belirledikleri insanlardır. Bu nedenle bu insanlara Dorset halkı adı verilmiştir. Kanada Kutup Bölgesi'nin büyük bir kısmını işgal ettikten sonra M.Ö. 800 yıllarında Grönland'a girdiler ve güneybatıdaki Viking yerleşim yerleri de dahil olmak üzere adanın pek çok bölümünde yaklaşık 1000 yıl boyunca yaşadılar. Bilinmeyen sebeplerle M.Ö. 300 yılında Grönland'ı ve Kanada Kutup Bölgesi'nin bir bölümünü terk ederek Kanada'nın bazı bölgelerine dağıldılar. Milattan sonra 700 civarında tekrar Labrador ve Kuzeybatı Grönland'a doğru genişlediler. Bu göç esnasında Viking yerleşim yerlerinin güneyine tekrar yayılmadılar. Batı ve Doğu yerleşim yerlerinde ilk Viking kolonileri muhtemelen Vinland seyahatleri esnasında Kuzey Amerika'da rastladıkları yerlilere benzer yerlilerce geride bırakılmış. İçinde insanların yaşamadığı ev yıkıntıları, kayık parçaları ve taş aletler gördüklerini anlatmışlardı. Arkeolojik yerleşim yerlerinde bulunan kemiklerden Dorset insanlarının yerleşim yerlerine ve zaman dilimlerine göre değişiklik gösteren farklı avlar avladıklarını biliyoruz. Bunlar arasında deniz aygırı, fok, karibo, kutup ayısı, tilki, ördek, kaz ve deniz kuşları var. Birbirinden 1000 kilometre uzaklıktaki yerlerde aynı madenden çıkarılmış, taştan yapılmış aletlerin bulunması da ispatlamıştır ki, Kutup Kanadası, Labrador ve Grönland'daki Dorset nüfusları arasında uzun mesafeli ticaret yapılıyordu. Halefleri Eskimolar veya kutuplardaki atalarının tersine Dorset insanlarının köpekleri ve dolayısıyla köpeklerin çektiği kızakları yoktu ve ok yay kullanmıyorlardı. Yine Eskimoların tersine bir iskelet üzerine gerilmiş deriden yapılan tekneleri yoktu ve bu nedenle balina avına çıkamıyorlardı. Kızakları olmadan fazla hareket kabiliyetleri yoktu. Ayrıca balina avlamayınca çok büyük insan topluluklarını besleyebilmeleri mümkün olmuyordu. Sadece içinde 10 kişinin yaşayabileceği 1-2 evlik küçük yerleşim yerlerinde otururlardı. Bu onları İskandinavların karşılaştığı en yenilmesi kolay 3 yerli Amerikan kavminden biri yapıyordu. Bu kavimler Dorsetler, Eskimolar ve Kanada Kızılderilileriydi. Bu durum Grönland İskandinavlarının oldukça saldırgan Kızılderili nüfusu nedeniyle Kanada'nın güneyindeki topraklara neden gitmeyi bıraktıklarının da bir açıklamasıdır. İskandinavyalılar bu tarihlerden sonra 300 yıldan fazla bir süre kerest dağılmak için Dorsetlerin hakimiyetindeki Labrador kıyılarına güven içinde girip çıktılar. Acaba Vikingler ve Dorsetler birbirleriyle Kuzeybatı Grönland'da mı karşılaşmışlardı? Bu konuda elimizde kesin bir kanıt yok. Çünkü Dorsetler, İskandinavyalılar Güneybatı'ya yerleştikten 300 yıl sonra hala hayatlarını sürdürüyorlardı. Ayrıca İskandinavyalılar Dorsetlerin topraklarının sadece birkaç yüz mil güneyindeki yerlere yıldan yıla avlanmaya gidiyor ve daha kuzeylere keşif yolculukları yapıyorlardı. Aşağıda İskandinavyalıların yerli halk ile karşılaşmalarını anlatan bir hikaye aktaracağım. Buradaki yerli halkın Dorsetler olabileceğinden kuşkulanıyorum. Diğer kanıtlar arasında Vikinglerden kaynaklandığı belli olan bazı eşyalar bulunmaktadır. Bunlar Kuzeybatı Grönland ve Kanada kutbuna yayılmış Dorset yerleşim yerlerinde keşfedilmiştir. Tabii ki Dorsetler bu malları İskandinavlarla yüz yüze bağlantılar sonucunda barışçıl yollardan mı almışlar, yoksa bunları terk edilmiş İskandinav yerleşim yerlerinden mi bulup almışlar? Bunu bilmiyoruz. Nasıl olursa olsun nispeten zararsız olan Dorsetlerle olan ilişkilerinin yanında İskandinavyalıların Eskimolarla olan ilişkileri oldukça tehlikeli boyutlara ulaşma potansiyeline sahipti. 28. ayrımın sonu. Sayfa 295.